Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Cendere, Metastaz 2. Yazarı Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Türü inceleme araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi. 1. basım Aralık 2020. ISBN numarası 978-605-298-734-6. Bu kitap 284 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Aralık 2020. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi tepemize inip bizi uyandırmadıktan sonra neye yarar? Franz Kafka. CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Çerçioğlu için yapılan ahlaksız teklifin arkasında hangi AKP'li bakan vardı? Pelikancılar AKP içinde hangi operasyonları yaptı ve kimleri fişledi? Yargının arka odalarında hangi ses kayıtları dolaşıyor? Holding patronu cinayetinin üstü hangi yollarla kapatılmak istendi? Hakimler ve savcılar gizlenen skandalları ilk kez nasıl anlattı? Adliyeye getirilen ve içinde 260 bin dolar olan çantanın sırrı neydi? Nurcular devlet içinde nasıl bir ağ kurdu? Yargıdaki pelikan hak yol mücadelesinin perde arkasında ne vardı? FETÖ borsasının belgesinde neler yazıyordu? AKP'li bakanlar arasındaki kavganın bilinmeyen nedeni ne? Diyanet'in gizli tarikatlar raporu nasıl sızdı? Öldürülen AKP yöneticisinin eşi sessizliğini bozup neler anlattı? 15 Temmuz raporu aslında neden basılmadı? Kartal İmam Hatip mezunu olmak devlette hangi kapıları açıyor? Erdoğan'ın yakınını hayata döndüren ismin başına neler geldi? Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi belgeliyor. Metastaz 2 Cendere çarpıcı bir gazetecilik araştırması olarak tarihe geçecek. Barış Terkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı enstitüde Orta Doğu İktisadi Anabilim dalında doktora eğitimine başladı. CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında araştırmacı olarak çalıştı. Bağımsız dergisinde haber müdürlüğü, Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Haberciliği ile birçok önemli ödüle layık görüldü. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı 2 kez tutuklandı, toplamda 23 ay hapis yattı. Barış Pehlivan ile birlikte Sızıntı, Mahrem ve Metastaz adlı kitaplara imza attı. 2008 yılından beri odatv.com haber sitesinin haber müdürlüğünü yapıyor. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde Kör Nokta isimli köşenin yazarı. Barış Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Profesyonel gazeteciliğe 2004 yılında Kaçak Yayın adlı dergide başladı. CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları tanıklarıyla ekrana getiren Oradaydım adlı belgesel programını hazırladı. Birçok dosya habere, belgesele ve kurumsal tanıtım filmine imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Türkiye'nin önemli gazetecilik ödüllerine layık görüldü. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, 2 kez hapishaneye girdi, 25 ay tutukluk aldı. Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı, Mahrem ve Metastaz adlı kitaplara imza attı. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. 2007 yılından beri odatv.com haber sitesinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Hukuksuzluğa esir edilenlere, plaza dibinde ölenlere, fikri sırtından vurulanlara. Ön söz. Gerçeği sadece çıplak gerçeği göstermek mümkün mü? Ya da tersinden soralım. Gerçeği yalnız kendisi olarak anlamak imkanlı mı? Evet desek bile dinleyen kulak, bakan göz, anlatan ağızla her şeyin yeniden tanımlandığını biliyoruz. Yine de kelimelerde, cümlelerde, yazdığımız ifadelerde bir tür öze ulaşma arayışındayız. Tutkumuzu saklamıyoruz. Bu satırlar alelade bir zamanda yazılmış görünebilir. Ancak eminiz ki yıllar sonra perdeyi kaldıranlar bir dönüm noktasında olduğumuzu fark edecek. Doğuranın doğumu en çok sancı olarak yaşaması gibi. Yeniyi kaslarıyla, sinirleriyle yaratan bizler, ayaklarımızın ucunda yükseleni, meçhule uğurladığımız bir yabancı gibi görüyoruz. Oysa gün aydınlığa, mevsim bahara döndüğünde, tarihin evresi kendisini tamamladığında, yarından bakan gözler bugünü sonuçlarıyla izleyecek. İşte biz gelecekte bizi bekleyen o okura da ulaşmaya çalışıyoruz. Sancı, sıkışma, buhran, cendere. ABD'de bir polisin diz kapağının altında nefes alamıyorum diyen siyahi, sanki dünyanın tüm altta kalanlarının halini anlatıyordu. Krizi, salgını, çıkışsızlığı fırsat bilenler, şimdiki düzeni geçmiş çağın araçlarıyla yeniden tanımladı. Zor, yalnız savaş kazanmanın değil, tarih yazmanın da aracı olarak belirdi. Uzaktan bakınca sopa hep devletin elinde gibi görünüyor. Aslında biraz öyle de. Zira devlet, ordu ve bürokrasi olarak ne kadar somutsa oldukça soyut da. Kimi zaman bir yardım paketine, kimi zaman bir yargıç cübbesine devlet diyoruz. Yakından bakılan nesnelerin tüm sınırlarının belirsizleşmesi gibi devlete yaklaştıkça başka formlar görüyoruz. Kimi zaman polis kıyafetiyle iş tutan tarikatçı, kimi zaman tutuklanan, yumruklayan militan gardiyan, kimi zaman adliyede hukuk satan üniformalı mafya kendisini ben devletim diye tanıtıyor. Küçük örgütünü hepimizin aklında beliren devletin içinde saklarken aynı zamanda yaşayan devleti içeriden çürütüyor. Devletin sınırlarında daha büyük bir otorite tanımayan güç olduğunu biliyoruz. Aksi olsa bu varlığın nedenini inkarı olurdu. Haliyle kendisine devlet gücü atfedenler, devleti kendisinde toplayanlar, devleti kendisiyle tanımlayanlar fiilen devletin sonunu getiriyor. Bu kitap çetelerin, tarikatların, hiziplerin, paralel örgütlerin el birliğiyle odun taşıdığı cehennemi tarif etmeye çalışıyor. Kendisini yükseltirken dizini yurttaşların boğazına basanlar açık ki ülkeyi nefessiz bırakıyor. Adaletsiz, hürriyetsiz, eşitsiz, hukuksuz, ekmeksiz bir düzen ülkeyi cendereye sokuyor. Her şeyi çıplak edebildik mi bilmiyoruz. İnsanlar arasında değil, gölgeler dünyasında yaşıyoruz diyor ya Albert Camus. İnsanları anlatamadığımız yerde, gerçeği soyamadığımız anda gölgeleri tarif ettik. Gölgeler esasın kimi zaman kendisi, kimi zaman suretiydi. Okuyucuya kağıtla akıl arasında bir yol bıraktık. Çıkış mı? Elbette insan tükenmez. Kemikten daha güçlüsünü, emekten daha yaratıcısını, hülyadan daha arzulusunu bilmiyoruz. Andan kafasını kaldıran niliferli şarkıların, sarmaşıklı yapıların, mavi göklerin ortasındaki zamanda bulur kendini. Geçmiş olacağın çekirdeğini içinde taşır. İnsan tek tek insanların toplamından daha fazla bir şeydir. İnsanın bitmeyeceğini aklımızla hissediyoruz. Bu kitaba başladığımızda dışarıdaydık, sona yaklaştıkça keşfettiğimiz kıtayı daha iyi anladık. Sebeplerden biri olduğunu biliyoruz, hapse düştük, ayağımızı dibe vurup tekrar yukarı çıktık, yeniden başlayıp tamamladık. Kuşkusuz teşekkür etmemiz gerekenler var. Aklımız her karıştığında, başımız her sıkıştığında elimizi tutan avukatlarımız, bize yeniden yazmak için hep gerekçe yaratan ve elini taşın altına koyan bütün kırmızı kedi ailesi. Gazeteciliğin, dayanışmanın ve mücadelenin okulu Oda TV. Ve elbette omzumuza omuz, başımıza baş, yüreğimize yürek olan ailemiz, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız. Bitirdiğimiz yer başladığımızdan güzel olsun. Öyleyse yürüyelim. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Kasım 2020, İstanbul. Birinci bölüm, ahlaksız teklif. Saat 11'i geçmişti. Sincan cezaevinde tutukluların kullandığı bilgisayar odasına infaz görevlileri girdi. Avukatın geldi diye seslendiler. Bir garipti tavırları, sanki başka bir şey vardı. İki kez farklı avukat odasına alındı tutuklu ama gelen kimse yoktu. Ardından kapalı görüş bölümüne götürüldü. Avukatla neden telefonla görüşecekti ki? Sahi neler oluyordu? Erkan Karaarslan FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak suçlamalarıyla tutukluydu. Kamu hukuku uzmanıydı. MIT'in de içinde olduğu birçok devlet kurumuna ve başta CHP yönetimindekiler olmak üzere belediyelere danışmanlık yapmış bir isimdi. Gelin görün ki FETÖ'nün belediyeler imamı olarak anılıyordu kamuoyunda. İddia o ki CHP'nin FETÖ ile ilişkisi onun üzerinden kuruluyordu. Dipnot, suçlama çok ağırdı ama gerçek miydi? Zira Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 4 Şubat 2019'da gönderdiği resmi belgede şüpheli Erkan Karaarslan ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda belediyeler imamı olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı diye yazıyordu. Doğru mu yanlış mı? Bunun kararını verecek biz değiliz, konumuz başka. Görüş odasına geldi, kalın camın arkasında kendisi aleyhinde tanıklık yapan Serhan Seyhan adlı kişi vardı. İyi de o avukat değildi ki. AKP'yi desteklediğini söyleyen sözde bir gazeteciydi. Dipnot, Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk yazdı da öğrendik. Serhan Seyhan'ın sahte üniversite diplomasıyla belediye ihalelerine girdiği de ortaya çıktı. Nasıl olmuştu da kendisiyle görüşmesine izin verilmişti? Böylesi bir dönemde, böylesi bir kritik FETÖ sanığını ziyaret edebilmek için arkasının çok sağlam olması gerekiyordu. Dipnot, Serhan Seyhan, Ares FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı. Seyhan aleyhte ifade vermesine rağmen neden cezaevine Erkan Karaarslan'la görüşmeye gittiği ve akrabalık bağı olmadığı halde nasıl içeri girebildiği konusunda şöyle dedi. Türkiye'de cezaevi savcılığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor. Savcıya kendisiyle görüşmek istediğimi, önemli bir konu olduğunu söyleyerek görüşmeye gittim. Amacım kamuoyunun aydınlanması. Biz tanıklar olarak sürekli ifadeye çağrılıyoruz. Savcılıktan ifadeyle ilgili sürekli tebligat geliyor. Doğruları söylemediği sürece konu uzayıp gidiyor. İddia o ki Seyhan kendisini cezaevine dilediği gibi sokan, devleti de yöneten gücün Karaarslan'ı özgürlüğüne de kavuşturacağını söyledi. Ancak bir şart vardı. 2019 yerel seçimlerine günler kalmıştı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhine bildiklerini anlatmalıydı. CHP'li başkanların usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığını söyle deniyordu. Bu ahlaksız teklif belli ki kayıt altında olan telefonlar üzerinden yapılmak istenmişti. Tüm konuşmalar Seyhan'ı cezaevi ziyaretine sokan güç tarafından dinlenecekti. Ama ilk denemede sonuç alınamadı. Karaarslan herhangi bir belediye başkanı adına söyleyecek sözünün olmadığını belirtti ve bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Serhan Seyhan daha net konuştu. Eğer dediğini yaparsa aynı gün cezaevinden çıkacak ve ilk celsede beraat edecekti. Kararsan sana bir fax göndereceğim cezaevinden. Seni buraya gönderen güç okusun dedi. Ağabeyi FETÖ'den tutuklu bakanın FETÖ tutuklusuna teklifi. Ertesi gün 15 Mart 2019 Cuma. FETÖ tutuklusu Erkan Karaarslan kendisine kurulduğunu ileri sürdüğü kumpasın şemasını ayrıntılarıyla bir kağıda yazdı ve Serhan Seyhan'a gönderilmesi için cezaevi yönetimine verdi. Birkaç saat sonra cezaevi savcısının ve müdürünün olduğu bir odada buldu kendini. Savcı özetle böyle bir faks cezaevinden çıkamaz dedi. Karaarslan kendisine yapılan ahlaksız teklifi ve yanıtını savcıya anlattı, koğuşuna geri döndü. Aradan 3 gün geçti. Erkan Karaarslan bu kez gerçekten avukatıyla görüştü. Avukatı Emre Kılıçarslan heyecanlıydı. Meğer Serhan Seyhan onunla da üst üste görüşmüş ve konuşsun çıksın teklifini yinelemişti. Daha da çarpıcısı 16 Mart 2019'da yani yerel seçimlere 2 hafta kala Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ortak mitinginden bir gün önce. İzmir'de 135 yıllık tarihi olan köklü bir kurumun merkezinde bir gizli buluşmaya sokulmuştu kararsızın avukatı. Buluşmanın olduğu binada kapının hemen dışında Aydın'ın en yüksek dereceli bürokratlarından biri de toplantının sonucunu bekliyordu. İddia o ki içeride avukat Kılıç Arslan'ın tam karşısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vardı. Neler olduğu birazdan anlaşılacaktı. Eğer FETÖ tutuklusu Kara Arslan, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini veya FETÖ ile ilişkilerini anlatırsa, karşılığında kendisine aynı gün içinde tahliye, ilk celsede beraat, onlarca milyon liralık sermayesi olan iş imkanları vaat ediliyordu. İsterse gizli tanık olarak da anlatabilirdi. Dipnot: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye basın müşaviri Uğur Alıcı aracılığıyla aşağıdaki iki soruyu yönelttik. 20 Ocak 2020'de ilettiğimiz bu sorularımıza karşı Bakan Pakdemirli sessiz kalmayı tercih etti. Mart 2019'da FETÖ tutuklusu Erkan Karaarslan'ın avukatıyla İzmir'de görüştüğünüz iddiası hakkında ne diyeceksiniz? Bu iddia edilen görüşmede FETÖ tutuklusu Erkan Karaarslan'ın Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi, bunun karşılığında tahliye edilebileceği talebinde ve vaadinde bulundunuz mu? Lakin eğer bu teklifi kabul etmezse ömrünü cezaevinde geçirirdi. Nasıl olabilirdi? Bu skandal anlaşma teklifinin FETÖ üyeliğinden yargılanan bir tutukluya, ağabeyi FETÖ'den tutuklu olan bir AKP'li bakanın yaptığı doğru muydu? Dipnot: Bakan Pakdemirli'nin ağabeyi eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Pakdemirli, FETÖ davaları kapsamında silahlı terör örgütünü yönetme suçundan tutuklu yargılanıyordu. Zaman dardı. Yerel seçimin yapılmasına 2 hafta kadar bir zaman kalmıştı. Soluğu cezaevinde alan avukat Kılıç Arslan yaşadıklarını tek tek anlattı müvekkiline. Dipnot: AKP'li Bakan Pakdemirli ile görüştüğü iddia edilen avukat Emre Kılıç Arslan'ı da aradık. Avukat Kılıç Arslan yargıya intikal ettiği için benim bu konularda bir yorum yapmam ve beyanda bulunmam doğru olmaz. Siz habercisiniz, anlıyorum. Biz de hukukçuyuz, siz de bizi anlayın diyerek sorularımıza yanıt vermek istemedi. Peki Kara Arslan bu vaatleri hiç düşündü mü? Acaba dedi mi? Böyle düşünenler de vardı yargılama süreçlerinde, biliyoruz. Ama yakınlarını anlattığına göre Erkan Karaarslan kimseye iftira atamayacağını belirterek yine reddetti bu ahlaksız teklifi. Başka bakanlar da mı arattı? Ertesi gün kendisini Ankara Adliyesi'nde buldu Erkan Karaarslan. Savcının kapısında ailesi ve nedense Serhan Seyhan vardı. Tanık olarak dinlenecekti ve beklenen sihirli sözleri söylerse adliyeden elini kolunu sallayıp çıkabilecekti. Karaarslan yine reddetti. Bana kumpas kuruluyor dedi, cezaevine geri döndü. Zaman ilerliyordu, yerel seçimlere 5 gün kalmıştı. Yine avukat görüşü adı altında Serhan Seyhan ile görüştürüldü. Kapalı görüşte kullanılan telefon yankı yapıyordu. Sanki anlık olarak başkaları da dinliyordu konuşmaları. İddia o ki Seyhan, daha doğrusu onu oraya gönderen güç, teklifi yineledi. ''Buraya bir numaranın bilgisiyle geldim. Seni buraya hangi güç attıysa o güç dışarı çıkaracak. Bak, bu son şansın. Konuş, oyunu evinde kullan. Herkes senden haber bekliyor. İstersen tahliye kararını gör, ondan sonra itiraflarına imza at.'' Nasıl oluyordu da devlet görevlilerinin gözü önünde bu konuşmalar yapılabiliyordu? Nasıl oluyordu da bu teklifi yapanlara hiçbir şey yapılmıyordu? Erkan Karaarslan yalan söylüyorsa neden yalan denmiyordu? Gelin görün ki anlatıldığına göre bir türlü ikna olmuyordu Karaarslan. Ne olacaktı? Daha güçlü bir koz denendi. Ertesi akşam yine avukat odasındaydı ve yine avukat yoktu karşısında. Eşi Selma Karaarslan gönderilmişti bu kez. İddia o ki Serhan Seyhan ona da tekliflerde ve tehditlerde bulunmuştu. Keza başka AKP'li bakanların adını vererek de arayanlar vardı eş Karaarslan'ı. Özellikle Ekrem İmamoğlu aleyhinde konuşması isteniyordu. Anlatılana göre eşinin "düşünsen mi?" teklifini de kabul etmedi. Sonrası malum. Yerel seçimler yapıldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu da Özlem Çerçioğlu da belediye başkanı oldu. Kumpas denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 21.